Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında Orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Ordu 5400, Hicri Gameri 21 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimde 4 Mayıs 2021 Salı. Aynı zamanda Ehl-i Beyt'in ilk nuru Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü özel programı ve Nur Kapısı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, adaletin İran'ın kutsal sisteminin en önemli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Borrell, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme fırsatını yakalama ihtiyacına vurgu yaptı. Türkiye'de son 24 saatte koronadan 347 kişi hayatını kaybetti. Çavuşoğlu, Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz dedi. Irak, Türkiye'nin Bağdat Maslahat üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Şimdi haberler.
İslam İran'da faziletli Kadir Gecelerinin ikincisi dün sağlık protokollerine uyularak ülkenin dört bir yanında düzenlendi. Velayet-i aşıkları dün gece mübarek Ramazan ayının 21. gecesi ve 1000 geceden daha üstün olan Kadir gecelerinin ikinci gecesinde camiler, dini mekanlar ve evlerde sağlık protokolleri dikkate alınarak bir araya gelerek Yüce Allah'ın yüce isimlerinden oluşan Cevşen-i Kebir duasını ve Kur'an-ı Kerim okuyarak Yüce Allah'tan af ve bağışlanma talebinde bulunurlarken Ehl-i Beyt meddahları da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yüce şahsiyeti hakkında konuşma yapıp ağıtlar yaktılar. İslam İran'da mübarek Ramazan ayının 19, 21 ve 23. geceleri 1000 geceden daha üstün olan Kadir geceleri olarak bilinmektedir. İran'ın Müslüman halkı her yıl kaderlerin belirlendiği bu faziletli gecelerde dini mekanlara akın ederek bu geceye has duaları okuyup Yüce Allah'tan af ve mağfiret talebinde bulunurlar. Bilindiği gibi Hazreti Ali Aleyhisselam Hicri Kameri 40. yılı 19 Ramazan'da seher vakti sabah namazını ikame ettiği bir sırada Havariç grubundan İbni Mülcem Muradi'nin zehirli kılıcıyla başından yaralanmış ve ondan iki gün sonra da şehit olmuştur.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, adaletin İslam Cumhuriyeti'nin kutsal sisteminin en önemli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Ruhani, adalet İslam Cumhuriyeti'nin kutsal sisteminin en önemli hedeflerinden biridir ve bu büyük ve önemli ideale ulaşmak için tüm çaba ve planlamalar bütün ciddiyetiyle sürdürülmelidir dedi. Ruhani dün yasama, yargı, yürütme güçlerinin başkanları toplantısında Kadir gecelerinin önemini vurgulayarak ve bu gecelerin manevi nimetlerinden yararlanarak reform ve kurtuluş yolunda ilerlenmesine vurgu yaptı. Özellikle İran halkı olmak üzere İslam ümmetinin bu gecelerden feyiz almasını ve istifade etmesini umut etti. Ruhani Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mazlum bir şekilde şehadetine temasla bizler hepimiz Hazreti Ali'nin takipçileri ve aşıkları olarak onun yolunu en iyi şekilde takip etmeliyiz dedi. Ruhani Hazreti Ali'yi adalet yolunda şehit olarak nitelendirerek bu büyük ve önemli ideale ulaşmak için tüm çabalar ve planlamaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
Tahran Eyaleti İslamiye Tebliğat Koordine Şurası Başkanı Seyyid Muhsin Mahmudi, Uluslararası Kudüs Günü arifesinde direniş mihveri ülkelerin temsilcilerinin bugünün onuruna Filistin davasını savunmak için Tahran'da toplanacağını duyurdu. Seyyid Muhsin Mahmudi, Dünya Kudüs Günü'nün bu hafta Perşembe günü Yemen, Filistin, Lübnan ve Irak'tan temsilcilerin katılımıyla Tahran'da bulunan Filistin meydanındaki İmam Sadık Aleyhisselam Camii'nde yapılacağını söyledi. Dünya Kudüs Günü, İmam Hümeyni'nin değerli bir yadigarıdır ve Kudüs meselesi İslam dünyasının ilk meselesidir diyen Mahmudi, koronavirüsün patlak vermesi nedeniyle Dünya Kudüs Günü yürüyüşü yapılamasa da bu büyük günün kapanması anlamına gelmiyor ve Kudüs Günü'nü kutlamak için mevcut kapasiteleri kullanarak çalışmalar yapılıyor dedi. Ramazan ayının son cuma günü İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin girişimiyle Kudüs Günü olarak adlandırıldı ve bugün bu zamana kadar her yıl başta İran olmak üzere dünyanın muhtelif yerlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
İran Yahudi halkının İslami Şura Meclisi'ndeki temsilcisi milletvekili Hümayun Semai Necefabadi, Kudüs'ün dünyanın özgürlük arayanlarının sembolü olduğunu söyledi. Necefabadi, Dünya Kudüs Günü arifesinde Filistin topraklarındaki gayrimeşru yerleşimlerin ve devam eden işgallerin Siyonistlere istikrarlı bir devlet efsanesini getiremeyeceğini bildirdi. Dünya Kudüs Günü arifesinde mesaj atan İran Yahudilerinin İran Meclisi'ndeki temsilcisi mesajında insan haklarının sahte destekçileri ve dünya barışını savunanların ve şiddetsiz bir dünya isteyenlerin Siyonist rejimi soykırımına ve işgallerine gözlerini kapattıklarını vurguladı. Mesajda Siyonist düşmanın bu kutsal topraklar üzerindeki sultasını er ya da geç kaybedeceği ve Filistin halkının haklarını alacağı günün geleceği korkusunu her zaman taşıyacağını bildirdi. Yahudi milletvekili Dünya Kudüs Günü'nün İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin en önemli ve kalıcı armağanlarından biri olduğunu bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı General Habibullah Seyyari, Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki büyük ve zorba güçlerin kötüye kullanılmasını önlemek için İran donanmasının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Amiral Seyyari dün Fars Körfezi Milli Günü Konferansı ve seminerinde yaptığı konuşmada İran'ın tarihte bir deniz medeniyeti var ve deniz medeniyetinin canlanmasına doğru ilerlemeliyiz dedi. Seyyari Fars Körfezi bölgesinde İran'ın önemli konumuna dikkat çekerken düşmanlar her zaman suistimal için bölgeye gelmişler ve sömürü önlemek için güçlü olmak gerekli dedi. Amiral Seyyari, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu donanmasının çabaları ile deniz diplomasisi ve deniz güvenliğinin sağlandığını belirterek, İran'ın Akdeniz'deki varlığıyla düşmanlarına gücünü ve otoritesini gösterdiğini söyledi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Uluslararası İlişkilere Özel Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede yeni bir siyasi güvenlik süreci oluşturmadaki başarısını anlattı. Hüseyin Emir Abdullayan, İran İslam Cumhuriyeti, İslam İnkılabı rehberinin dirayeti, uyanıklılığı ve dikkati sayesinde ve de Kudüs ordusunun şehit komutanı General Kasım Süleyman'ın kahramanlığıyla bölgede yeni bir güvenlik sistemini oluşturduğunu söyledi. Emir Abdullayan'a göre, İran İslam Cumhuriyeti direniş alanda bölgesel kalkınma ve yatırıma doğru ne kadar hareket ederse bu yeni siyasi ve güvenlik ile o kadar uyumludur dedi. Emir Abdullahyan ayrıca Siyonist rejimin İranlı nükleer bilim insanlarına yönelik suikast düzenlemedeki düşmanca eylemleri Mossad casus örgütünün ajanları tarafından kesinlikle zorla karşı karşıya kalacak olan bazı yabancı servis ajanlarının işbirliğiyle gerçekleştiriliyor dedi. Emir Abdullahyan, General Kasım Süleyman'ın öne çıkan özelliklerinden birinin misyonlarında her zaman saha eylemlerini, diplomatik kapasiteleri ve medya kapasitelerini ve hatta daha fazlasını dikkate alması olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme fırsatını yakalama gereğini vurguladı. G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için Londra'ya giden Borrell, İran ve Amerika'nın nükleer konularına dair görüşmelerin oturum kulislerinde başladığını belirterek, Amerikalı nükleer anlaşmaya geri dönmesinin gerekli olduğunu ve şimdiki sürecin bir fırsat olduğunu söyledi. Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Washington, İran halkına asabi baskı uygulamak amacıyla tek taraflı iktisadi terörizm başlatmıştı. Yeni Amerikan Başkanı Biden, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik önceki politikasını eleştirmiş, ancak nükleer anlaşmaya dönüşünün İran'ın eylemine bağlı olduğunu söylemiş ve önceki Amerikan hükümetinin nükleer anlaşmadan yasa dışı bir şekilde ayrılmasına değinmeksizin İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesi ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi halinde Washington'da bu anlaşmaya geri döneceğini bildirmişti. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri tüm yaptırımları sözlü veya kağıt üzerinde değil, pratikte kaldırdığı zaman bu yaptırımların kaldırılmasının İran tarafından doğrulandığında yükümlülüklerine geri döneceğini vurgulamaktadır.
İran Gümrük Genel Müdürlüğü, korona aşı üretim hattı için iki yeni ekipman sevkiyatının İran'a geldiğini duyurdu. İran Gümrük Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada korona aşı üretim hattından iki ekipman sevkiyatının daha ülkeye girdiğini bildirdi. 18 paketten ve yaklaşık 30 tondan oluşan ekipmanlar İmam Khomeini Havalimanı'ndan ve 10 paket ile 15 tonluk bir sevkiyat ise İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yer alan Şehit Recai Liman'dan İran'a ulaştı. Bu sevkiyatlar aylık 25 ile 30 milyon doz aşı üretim kapasitesine sahip olacak tesislerin önceki ekipmanlarını tamamlıyor. İran bu zamana kadar Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Kore'den 3 milyon 100 bin doz aşı ithal etti.
Türkiye'nin 3 Mayıs 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 243.648 COVID-19 testi yapıldı. 24.733 kişinin testi pozitif çıktı. 347 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2.501 oldu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret için bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta ikili görüşmelerin ardından mevkidaşı Necda el-Menguş'la ortak basın toplantısı düzenledi. Libyalı mevkidaşının ve Libya halkının Ramazan ayını tebrik eden Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı geniş bir heyetle Libya'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Çavuşoğlu, güçlü bir heyetle yapılan bu ziyaretin amacının kardeş Libya Başkanlık Konseyi'ne ve Ulusal Birlik Hükümeti'ne Türkiye'nin desteğini bir kere daha yinelemek olduğunu vurguladı. İki ülkenin 500 yılı aşkın tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, batısıyla doğusuyla güneyiyle Libya bizim için mukaddes bir ülkedir. Türkiye olarak Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını her zaman ilke edindik ve önem veriyoruz diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin desteğinin ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Başkanlık Konseyi ile hükümetin kurulmasına önemli bir fırsat verdiğini de belirtti. Ekonomik işbirliği ve Libya'daki yatırımlarıyla ikili ticaret ilişkilerinde görüştüklerini, Türkiye özel sektörünün Libya'ya tekrar dönmesi konusunu değerlendirdiklerini, bu konuda birlikte çaba sarf ettiklerini aktardı. Libya Dışişleri Bakanı Menguş ise Türkiye'nin son süreç boyunca Libyalıların yanında durduğuna ve istisnai bir destek verdiğini belirtti.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan Büyük Kütle Enerji Santrali'nde çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan biyokütle enerji santralinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyük bir alanı kapladı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e yükseldi. Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Türkiye ordusu Kuzey Irak'ta PKK mevzilerine yönelik saldırılarını sürdürürken, Iraklı yetkililer saldırıları Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak defalarca bildirmişler ve Türkiye'yi kınamışlardır.
Irak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyine yaptığı ziyaret nedeniyle Türkiye'nin Bağdat Maslahat Nüzarı güçlü kalafatı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir üssü ziyaret etmesinden dolayı Türk Maslahat Nüzarı'na nota verildi. Açıklamada Irak topraklarına yönelik egemenlik ihlallerinin de kabul edilmediği sözlerine yer verildi. Irak hükümeti Türkiye'nin hareketinden duyduğu büyük memnuniyetsizliği bildirirken, Türkiye Savunma Bakanı'nın eylemini ve Türkiye İçişleri Bakanı'nın Ankara'nın Kuzey Irak'ta kalıcı bir üs kurma niyetine ilişkin açıklamalarını kınadı. Bağdat, böyle bir yaklaşımı sürdürmenin dostane ilişkiler, iyi komşuluk ilkesi ve ilgili yasa ve protokollerle uyumsuz olduğunu vurguladı.
Irak kaynakları pazartesi gecesi Irak'ın Selahattin eyaletindeki Amerikan terörist güçlerine ev sahipliği yapan El Beled hava üssüne roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Irak Sabir'in haber kanalı üsse atılan roket sayısını 10 olarak bildirirken 9 roketin El Beled Amerikan askeri üssüne isabet ettiğini kaydetti. Habere göre roket saldırısının ardından Beled üssünün bir kısmı alev aldı. Kaynak saldırıya Amerika'nın Irak'taki terörist üslerine bir yıl içinde düzenlenen en ölümcül saldırı olarak nitelendirdi.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad dün Humus'taki Hasya Sanayi kentinde bazıları Suriye'ye karşı savaş sırasında zor koşullarda kurulan ve ulusal ekonominin desteklenmesi ve muhtelif alanlarda Suriye pazarının önemli bir bölümünün ihtiyaçlarının temin edilmesinde rol oynayan bir dizi tesis ve fabrikayı ziyaret etti. Beşar Esad ziyaret sırasında işçiler, teknisyenler ve fabrika sahipleriyle bir araya gelerek onlarla üretim süreci gereksinimleri ve bu süreci destekleme yolları hakkında görüşmelerde bulunarak ekonomi ve mevcut insan ve teknik enerjilerin yatırımı açısından üretimin artırılmasının ülkenin ilerlemesi için en önemli hedef olduğunu vurguladı.
Yemen, UNICEF tarafından sağlanan ve Filistin yerine Siyonist rejimi tanıyan paketler içeren bir dış yardım sevkiyatını kabul etmeyi reddetti. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, UNICEF, Siyonist rejimi Filistin yerine bir ülke olarak tanıyan 786 okul çantası ve üzerlerinde baskılı haritalar bulunan bir sevkiyat gönderdi. UNICEF, El Hudeyde'de eyaletine geldiklerinde çantaları öğrencileri dağıtmayı planladı ancak Hudeyde limanındaki Yemen güvenlik güçleri UNICEF'in yardım içerikli çantalara el koydu ve bunu UNICEF'e geri göndereceklerini bildirdi.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Virginia eyaletinde Merkez İstihbarat Teşkilatı'nın genel merkezine aracıyla girmek isteyen bir kişi kapıda bulunan güvenlik güçleri tarafından engellendi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Muhterem dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın Çin'e karşı kendine müttefik arama çalışmaları etrafında. G7 grubu oturumu üye ülkelerin üst düzey diplomatları ve Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Joseph Borrell'in katılımıyla insan hakları COVID-19 pandemi sonrası dünyada yaşanacak ekonomik durum ve küresel yeni tehditlere karşı mücadele yolları gündemiyle Londra'da düzenlendi. İklim değişikliği ve Çin ile ilişkiler ise oturumun diğer ana eksenlerini oluşturdu. Son 2 yılda G7 grubu ilk kez oturum düzenliyor. Bu oturumda G7 grubu çeşitli ve farklı endişelerle Londra'nın yolunu tuttular. Gerçi oturumun ana ekseni üye ülkelerin ekonomik şartlarının incelenmesi, korona aşısına adil bir şekilde ulaşılabilmesi ve iklim değişikliği olarak açıklanmıştır. Ama Rusya ve Çin konuları ise bazı üyelerin ana endişelerinden birini oluşturuyor. Avrupa Birliği ve Rusya arasında siyasi gerginliklerin yoğunlaşması üye ülkelerin ele alacakları diğer konulardan biridir. Nitekim Britanya Dışişleri Bakanı bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Britanya G7 grubunu Rusya tarafından yanlış bilgilerin yayınlanmasına karşı hızlı tepki gösteren bir mekanizma konusunda anlaşmaya çağırıyor. Batı ülkeleri Rusya ve Çin'in yanlış bilgiler yayarak Batı'da güvensizliğin oluşması için çalıştıklarını iddia ediyorlar. Bu konu ise Rusya tarafından şiddetle tekzip ediliyor. G7 oturumun bir diğer gündem maddesi Çin'dir. Amerika ve Çin ilişkilerinde yaşanan gerginlik halen devam ediyor. Üstelik Amerika'da yaşanan siyasi değişiklik ve Trump'ın yerine seçimleri kazanan Joe Biden'ın başkan olarak göreve gelmesine rağmen bu gerginlikler hala devam ediyor.
Aslında Amerikalı yetkililer Çin ile mücadelede G7 grubunu da yanına almaya çalışıyor. Fakat son aylarda dünyanın Çin ile ilişkileri artmıştır. Öyle ki Amerika ve Britanya yetkilileri son aylarda Çin ve Rusya arasında stratejik ilişkilerin artması konusunda uyarıda bulundular. Londra oturumunda Amerika ve Britanya kendi müttefiklerini Çin ile daha yoğun ve şiddetli olarak karşılaşmaya teşvik edecekler. Çin'in dünyada güçlenmesi, Amerika yetkililerinin güvenlik ve ekonomi olmak üzere 2 boyutta daha fazla endişe duymalarına sebep olmuştur. Ekonomi açısından Amerikalılar Çin'in daha fazla güç kazanarak dünya ekonomisinde Amerika'nın yerine 1. sırada yer almasından endişe duyuyorlar. Güvenlik bakımından da Washington'un dünya polis rolünün sarsılmasından daha çok endişeli görünüyor. Aslında Amerika 10 yıllardır dünyada kendine süper güç ve dünya polisi rolü biçmişken şimdi bu konularda yoğun şekilde tehlike hissediyor. Amerika eski Dışişleri Bakanı ve tecrübeli politikacı Henry Kissinger bu konuda yaptığı açıklamada Amerika'nın ilk kez kendi tarihinde uluslararası ilişkilerde mükemmel tarihsel beceriler olan ve Amerika ile ekonomi alanında karşılaştırılabilen potansiyel kabiliyetlere sahip olan bir ülke ile karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Her ne kadar Amerika Avrupa'yı Çin'e karşı işbirliğine ikna etmeye çalışsa da Avrupalı yetkililerin tutumları Yeşil Kıta'nın işbirliğine dayalı bağımsız şahsiyetlere vurgu yaptığı görünüyor. Nitekim Çin ile büyük ticari anlaşmaları vardır. Görünüşe göre Çin'e karşı kendini güçsüz hisseden Amerika her zamankinden daha çok siyasi ve ekonomi geleceği için endişe ediyor. Aslında ülkelerin COVID-19 pandemisinin sona ermesiyle ekonomi, siyasi ve bloklaşmalarının şekillenmesi, Rusya ve Çin'in nüfuzunun güçlenmesiyle G7 üyelerinin ana endişesidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki 2. yorumumuz Hilmet'te Amerikan askeri üssünün Afganistan ordusuna devredilmesi etrafında. Afganistan'ın Hilmet eyaletinde bir Amerikan askeri üssü resmen Afganistan ordu güçlerine devredildi. Afganistan ordusu 215 Tugay'ı basın bürosu yayınladı bildirdi. Hilmet eyaletinde Şorabek ilçesindeki Amerikan askeri üssünün resmen Afganistan askeri güçlerine teslim edildiğini ve burada Afganistan özel kuvvetlerinin konuşlanacağını duyurdu. Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib daha önce bir basın toplantısında Kabil'de yaptığı açıklamada Şurabek'teki Amerikan askeri güçlerine ait üssün Afgan güçlerine devredileceğini, buradaki Amerikan güçlerinin ise Bagram üssüne taşınacaklarını söylemişti. Amerika'nın da aralarında olan Afganistan'daki yabancı işgal güçlerinin geri çekilmesiyle eş zamanlı olarak başkent Kabil ve diğer kentlerdeki askeri güçler teyakkuza geçtiler. Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani, Afganistan Temsilciler Meclisi ve Senato temsilcileri ile görüşmesinde Afganistan'dan yabancı askeri güçlerin geri çekilmesini Kabil'in ulusal, bölgesel ve uluslararası siyasetlerinin tekrar gözden geçirmesi için bir fırsat olduğunu belirtti. Amerikan Başkanı Biden'ın iddiasına göre Eylül 2021'e kadar bitecek olan Amerikan askerlerinin Afganistan'dan geri çekilme süreci Afganistan'ın güvenlik gelişmelerinin sürecinde bir dönüm noktasıdır. Gerçi hali hazırda Amerikan askeri güçleri Afganistan'da bazı vilayetlerde birçok üssü boşaltıyor fakat başka bir üsse taşınmak da sadece bir nevi konum değiştirmeyi gerçekleştiriyorlar. Başka bir ifadeyle Afganistan'daki Amerikan askeri güçlerinin hiçbiri aslında bu ülke topraklarını terk etmiyor.
Bu yüzden Amerikan askeri güçlerinin Afganistan'dan çıkışları ancak onların kesin olarak buradan ayrılmaları ile gerçekleşecek. Amerika son 20 yılda Afganistan için vaat ettiği sloganlardan hiçbirini, ister terörizm ile mücadele, ister güvenliğin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele ve Taliban'ı kontrol etmek olsun, hiçbirini gerçekleştiremediği bir durumda Afganistan'daki askeri güçlerini geri çekiyor. Amerika ve NATO güçlerinin Afganistan'daki askeri güçlerinin varlığına rağmen bu ülkede şiddet ve terörizm kontrol altına alınmazken üstelik bu ülkedeki güvensizlik ve istikrarsızlık daha da yayılmış, hatta yaşanan huzursuzluklar bu ülke topraklarını da aşmış durumda. Amerika uzun yıllar ardı ardına aldığı yenilgilerin ardından askeri güçleriyle işgal ettiği bir ülkeden ilk kez çekilmiyor. Amerikan ordusu 2003 yılında Irak'a yaptığı saldırı ve işgaline nihayetinde 2010 yılında son vererek buradan çekilmek zorunda kaldı. Eğer Amerika kendi askerlerini Afganistan'da vaat ettiği gibi Eylül 2021'e kadar çekerse bu geri çekilmenin güvenlik, siyasi ve sosyal etkilerine önemli olacağı söylenebilir. Güvenlik açısından Amerikan ordusunun Afganistan'da başına buyruk tek yanlı ve Kabil yönetimiyle koordine edilmeden gerçekleştirdiği operasyonları son bulurken diğer yandan da yabancı güçlerin operasyonlarında sivillerin adeta katliamları da durdurulmuş olacaktır. Siyasi açıdan da Amerika'nın Afganistan'daki askeri varlığı ve sultasının son bulması ile Beyaz Saray'ın bu ülkenin iç işlerine illegal ve hukuk dışı müdahalelerin yolu kapanmış olacaktır. Böylece Afganistan Milli Hakimiyeti de güçlenecektir. Eğer Amerikan Başkanı Joe Biden Afganistan'da askeri güçlerini geri çekme sloganına bağlı kalırsa bu durum Taliban'ın yabancı güçlerin geri çekilmesine bağlı kıldı, barış müzakerelerinin ilerlemesi için bir ortam oluşturabilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Ordi 5 1400, İran'da Hicri Kameri 21 Ramazan 1442 ve Miladi takvimle 4 Mayıs 2021 Salı.
1402 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Ramazan 40 yılında Ehlibeyt İmamlar halkasının birincisi İmam Ali aleyhisselam şehit edildi. 19 Ramazan tarihi seher vakti İmam Ali aleyhisselam sabah namazını ikame ettirdiği sırada Havariç güruhundan İbni Mülcem Muradi'nin zehirli kılıcıyla alnından aldığı darbe sonucu yaralandı ve 2 gün sonra 21 Ramazan tarihinde şehit oldu. Bu şehadet olayı İslam ve Müslümanlara ağır musibet verdi. Nitekim o hazretin yaşam tarzı ve hükümet biçimi ve değerli sözleri yüzyıllar geçmesine rağmen adalet ve hakikat peşinde olanlar için yol göstericisi etkisi olmaktadır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli sözlerini içeren Nehcül Belaga Fesahat ve Belagat açısından eşine rastlanmayan en mükemmel eserdir. Hazreti Ali Aleyhisselam değerli evlatlarına vasiyetinde ahlaki meseleleri en dakik biçimde ele almışlardır. Bu vasiyetin bir kısmında şunları okuyoruz. Siz ve hanedanım ve benim tavsiyelerimi alan herkesi işlerinde düzenli olmasını, günahlardan sakınmasını tavsiye ediyorum. Yetimlere önem verin ve komşularınıza iyilik yapın. Kur'an-ı Kerim'e yönelin ve ondan uzaklaşmayın. Ve başkalarının bu konuda sizden önde olmalarına izin vermeyin. Namaza büyük önem verin. Zira dinin temelidir. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Ordibehş 1360'ta Cezayir Dışişleri Bakanı Bin Yahya uçağı İran'ı ziyaret etmesinin ardından Irak'ın Basri rejimi savaş uçaklarınca düşürüldü. Bu olayın ardından İran Cumhurbaşkanı özel temsilcisi ve birkaç heyet uçağın düşürülmesiyle ilgili olayı araştırmak için hadisenin vuku bulduğu bölgeye gittiler. İranlı yetkililer mevcut belgelere göre Irak savaş uçaklarının Cezayir uçağını takip etmekte olduğunu bildirdiler. Irak uçaklarının Cezayir Dışişleri Bakanlığı taşıyan uçağa saldırması, Irak'ın dünya toplumu özellikle Arap devletleri nezdindeki imajının zedelenmesine neden oldu. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Ordibehş 1373'te önde gelen alim Ayetullah Seyyid Emir Muhammed Kazım Kazvini vefat etti. Hicri Şemsi 1296'da Kuveyt'te ilim ve takva sahibi bir ailede dünyaya gelen Kazvini 8 yaşında babasıyla birlikte Basra'ya gitti ve orada edebiyat ve fıkıh alanlarında eğitimini sürdürdü. Kazvini babasının vefatından sonra Ehl-i Beyt mezhebini ders vermek, cemaat imameti yapmak ve vaaz verme ve halkı irşat etme faaliyetlerinden dolayı Irak Vaaz Partisi'ndeki düşmanları ve muhalifleri onu öldürmeye ve evini kundaklamaya kalkıştılar ve o Kuveyt'e hicret etmek zorunda kaldı. Bu önde gelen alimden günümüze 40'tan fazla eser geriye kalmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Gerçek gündem, ekonomi ve geçim.
Star.
İçişlerinden çalışma izinleri hakkında yeni açıklama.
Karar.
Yatırım yerine israfı seçtiler.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 2 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde Yok Kanun Yap Kanun başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Çek kanunu alelacele hazırlanıp torbaya atıldı. Mecliste alelacele kabul edildi. Çeklerin ibrazını yani ödenmesini durdurduğu için piyasalar kilitlendi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı alelacele açıklama yaptı ve bir de tebliğ yayınlanarak karşılığı olan çeklerin ödenmesine bir engel olmadığını, karşılıksız çeklerin ertelendiğini duyurdu. Piyasalarda çek işlemleri açıldı böylece diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Her şey öylesine aceleye getirilmişti ki tebliğ yayınlayan resmi gazetenin mükerrer sayısı 30 Nisan Çarşamba diye basıldı. İnternette 30 Nisan Cuma diye düzeltildi. Belki de bütün parlamento tarihimizde ilk defa bir kanun bakanlığın çıkardığı tebliğ ile düzeltilmiş oldu. Artık kanun teklifleri Baştepe'de yeni kurulan birimde hazırlanıp milletvekillerine veriliyor. Onlar imza atıp meclise getiriyorlar. Profesör Gözler makalesinde belirtir. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra 18 ay içinde 24 tane Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmış. Bu 24 kararnamede değişiklik yapmak için ise 31 adet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi daha çıkarılmıştır. Çek kanunundaki yanlış düzeltmek için bir kanun daha çıkarmaya vakit olmadığı için aceleyle bakanlık tebliğ yayınladı. Türkiye'nin asırları bulan modernleşme tarihimizde de 150 yıllık kanun yapma geleneği aslında torba yasa uygulamalarıyla sulandırılmıştı. Usule uygun olarak hazırlanmış bir kanun metnini ilgisiz konularda birkaç madde sokuşturulup birlikte meclisten geçiriliyordu. Böylece denetlenmesi, müzakere edilmesi, yanlışların düzeltilmesi mümkün olmuyordu. Uzmanlığa da kanun yapma tekniğine de aykırı olan bu torba yasa uygulamasını Başbakanlığı döneminde Ahmet Davutoğlu yasaklamış, dönemin hükümet sözcüsü Bülent Arınç, torba gibi bir lafı literatürden çıkaracağız inşallah diye açıklama yapmıştı 15 Eylül 2014'te. Bırakın torba yasayı, Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle Türkiye'nin asırlık kanun hazırlama kurumu kaldırıldı. Cumhurbaşkanı kararnameleri getirildiği gibi anayasada yeri olmayan bir şekilde Baştepe'de hazırlattırılan kanunlar milletvekilleri hazırlamış gibi meclise sunuluyor. Torba yasa uygulaması da devam ediyor.
Mehmet Kara, 2 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde Biden'le birbirimize yabancı değiliz başlıklı yazısına yer veriyor. Amerika Başkanı Biden'in sözde Ermeni soykırımı ile ilgili 24 Nisan'da yaptığı açıklamanın yankıları sürerken mecliste bu konu üzerinden yaşanan tartışmalar, yapılan konuşmalar insanları hayretler içinde bırakıyor. Biden'in yaptığı yazılı açıklamasında soykırım İftirasının yanı sıra İstanbul için Konstantinopolis ifadesini kullanması egemenlik haklarımıza doğrudan saldırı olarak değerlendiriliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Muhalefet partileri Biden'in bu açıklamalarına karşı hükümetten cılız tepkiler geldiği konusunda hemfikir. Zira Erdoğan günler sonra Biden'in bu sözlerini Amerika Başkanı Biden 24 Nisan günü yayımladığı bir mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır diye cevap verirken defalarca Sayın Biden ifadesini kullanması garip karşılandı. Biden'in bu konuşması tartışılırken Demirel hükümetleri döneminde Türkiye'deki Amerika üslerinin kapatılması her fırsatta hatırlatıldı. Ama soykırım skandalında böyle bir şey olmadı. Amerika Başkanı Biden ile Haziran ayında karşılaştırdığımız görüşmede bu konuları yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum diyen Erdoğan'ın daha önce başka bir tartışma üzerinde yaptığı konuşmasında da dile getirdiği Sayın Biden'e şunu hatırlatmak istiyorum. Birbirimize yabancı değiliz. Sağ olsun evimize kadar gelip rahatsızlığımızda bizi ziyaret etme nezaketini de göstermişlerdir. Sözü de başka bir ilginçlikti. Erdoğan'ın Biden'e verdiği soykırım cevabı mecliste günlerdir tartışılıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı basın açıklamasında mayın eşeği ve miyavlama sözleri genel kurulunda ilginç olduğu kadar ibretlik tartışmalara sebep oldu. Gelen tepkiler üzerine miyavlama meselesinin kendi sözü olmadığını Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı ithafen arslan gibi kükreyeceğini, kedi gibi miyavladın dediğini hatırlatan Akbaşoğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız kimseden telefon beklemez. Sayın Biden telefon etmek zorunda kaldı. Kendisi aradı ve alttan almaya çalışan bir dille konuştu sözüne İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan Biden özür diledi mi diye sordu. Bu soruya Akbaşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız da FETÖ ve PKK ile ilgili ayağını denk al derken gerekli sözleri söyledi şeklindeki cevabına ise Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ey Biden diyemiyorsunuz ama karşılığını verdi. Aslında bu tartışma Salı gününden Akbaşoğlu'nun ey Millet İttifakı'nın bileşenleri, ortakları ne için ne İYİ Parti'den ne CHP'den buna ilişkin bir kınama, bunu reddettiğinize dair bir söz sizden işitmedik ve işitmiyoruz. Duymazlıktan, bilmezlikten ve görmezlikten mi geliyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımıyla ortağınızın bu bildirisini miyavlıyor musunuz yoksa kükrüyor musunuz aslan gibi? Hadi görelim bakalım sizi sözleriyle başlamıştı.
İsfender Korkmaz 2 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde Merkez Bankası tam çuvalladı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2001 yılında serbest kambiyo rejimi ve dalgalı kur sistemine uygun olarak Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yeniden düzenlendi. Yasaya göre bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Uygulamada ise hükümetler ve Sayın Erdoğan gerek Başbakanlığı ve gerekse Cumhurbaşkanlığı sırasında faizlere müdahale etti. Hükümetler yasanın ruhuna aykırı olarak Merkez Bankası ile hazine arasında sözleşme yaptı ve dövizleri hazineye aktararak adeta el koydu. Bunları kamu bankalarında sattırdı. 2017 yılında artı 40 milyar dolar olan Merkez Bankası resmi rezervleri bugün eksi 40 milyar dolara geriledi. 130 milyar dolar olan resmi rezervler de 90 milyar dolara düştü. Bugüne kadar da kime, neden, hangi kurdan ve ne miktar döviz satıldığı açıklanmadı. Ayrıca hükümet, Merkez Bankası karını yasaya aykırı olarak erken ve fazla kullandı. Dahası Sayın Cumhurbaşkanı kendi çıkardığı kararnamelerle Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirme kararı aldı ve laf dinlemeyeni değiştirdi. Bu şartlarda Merkez Bankası'na olan güven kalmadı. Bu siyasi vesayet nedeniyle Merkez Bankası'nın 2006 yılından beri taahhüdü olan enflasyon hedeflemesi tutmadı. Merkez Bankası Başkanı'nın açıkladığı enflasyon raporu da bankanın panik içinde olduğunu ve ne yapacağını bilmeyen bir kurum haline geldiğini gösteriyor. Başkanın söylediği tek doğru, Merkez Bankası'nın gösterge faizini enflasyon üstünde reel faiz düzeyinde tutacağını söylemesidir. Bu söylediğim elbette ki TÜİK enflasyon hesabını doğru yaparsa geçerlidir. Genel olarak baktığımızda bankanın ekonomik sorunlara doğru teşhis koyamadığı anlaşılıyor. Raporda istihdam artışı büyümenin gerisinde kaldığını gösteriyor. Bunda konaklama, yiyecek hizmetleri ve eğlence, kültür gibi hizmetlerin salgından etkileniyor oluşu etkili olmaktadır deniliyor. Pandemi öncesinde de işsizlik oranı yüksekti. 2001 yılında kriz yılı olmasına rağmen açıklanan işsizlik oranı %8,4, fiili işsizlik oranı %12,33 ve fiili işsiz sayısı ise 2 milyon 636 bindi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Adalet simgesi Hazreti Ali Aleyhisselam.
Değerli dinleyiciler, bugün Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür.
Bu münasebetle hazırlamış olduğumuz sohbeti birlikte dinleyelim.
Günün birinde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayının faziletleri ve üstünlüğü hakkında konuşuyordu. O sırada Hazreti Ali aleyhisselam ayağa kalkarak o hazretten "Ey Resulullah, bu ayda en iyi ameller nelerdir?" diye sorar. Allah Resulü şöyle buyurur: "Takva ve haramlardan uzak kalmak." Ardından ağlamaya başlar. Hazreti Ali aleyhisselam Resulullah'ın ağlama sebebini sorunca şöyle buyurur: "Ey Ali, benim ağlama sebebim bu ayda sana yapılan haksızlık ve zulüm yüzündendir. Seni namaz kılarken görür gibiyim ve geçmişlerin ve geleceklerin en bedbaht olanı, Semud kavminin devesini öldürenin kardeşi, başına kılıçla bir darbe vuruyor ve sakalım bu darbe nedeniyle boyanıyor." İmam Ali aleyhisselam acaba o sırada benim dinim sağlam mıdır sorunca İslam peygamberi şöyle karşılık verir. Evet, o sırada da senin dinin sağlam kalacaktır. Böylece Hazreti Ali Aleyhisselam büyük bir mutluluk duyar.
Evet, hicretin 40. yılı Ramazan ayının 19. günü. İnsanlık Resulullah'ın ardından kulluğun doruğunda olan bir insanın mazlumiyetine şahit oldu. O gün İbn-i Mülcem Muradi, Hazreti Ali Aleyhisselam'ı zehirli kılıç darbesiyle başından yaraladı. Öyle ki 3 gün sonra, yani 21 Ramazan gününde insanlık dünyasının bu büyük adamı şehit oldu. İbn-i Mülcem Muradi şöyle anlatıyor. Sabahleyin Ali camiye girdi ve Allah ile razu niyazın ardından caminin çatısına çıktı ve yüksek sesle ezan okudu. Ardından aşağı inerek sevgi dolu sesiyle beni namaz için uyandırdı ve sonra mihrapta namaza durdu. Çok ağır ve zor anlardı. Ali secdeden başını kaldırır kaldırmaz kılıcımı tüm gücümle başına vurdum. Tam da Hendek Savaşı'nda Amr bin Abdüved'in başına darbe indirdiği yere. Bu darbe secde ettiği yere kadar başını yardı ve kan oluk oluk aktı. Fakat Ali şöyle dedi. Andolsun Kabe'nin Rabbine kurtuldum.
Tüm tarihçiler Hazreti Ali Aleyhisselam kendi ibadet mihrabında kendi adaletinin kurbanı olduğu kanaatindedir. O, yeni güçlenmeye başlayan İslam fidanını korumak için 25 yıllık sessizliği ardından sosyal adalet ilkelerine dayanarak ve yoğun şekilde adalet yanlısı olması nedeniyle hükümeti kabullenmekten başka çaresi yoktu ve bu yüzden bu sorumluluğu kendisine dayattı. Hazreti Ali Aleyhisselam açısından adalet tüm İslami değerlerin başında yer alıyor ve siyasetin en önemli rüknüdür. İslam'ın geniş dünyasının hükümeti eline aldığı ilk gün açık ve samimi şekilde siyasetini şöyle açıkladı. Hükümetten benim hedefim dini ihya etmek ve toplumda gıst ve adaleti kurmaktır. Benim yöntemim Resulullah'ın siyeri olacak ve bu konuda hiç kimseyle uzlaşmam.
Hazreti Ali Aleyhisselam İslami hükümeti kurduğunda çeşitli sapmalarla savaştı. Yoksullara özen gösterdi, mazlumların hakkını aldı, Beytulmal'ı adil şekilde dağıttı. O Hazret Nehcül Belaga'nın 104. hutbesinde şöyle buyurur. Kendi üzerime yemin ederim ki, Hakk'a karşı olanlar ve sapkınlığa batanlarla savaşta bir an bile tereddüt etmeyeceğim. Andolsun Allah'a, batılın böğrünü deşeceğim ve oradan gerçeği çıkaracağım.
Hazreti Ali Aleyhisselam, İslam'ın yayılmasında rolü olanların pay alma isteklerine olumlu cevap vermezken, üstelik onlar ve sıradan insanlar arasında hiçbir fark gözetmeyerek Beytülmal'i eşit olarak herkese dağıtırdı. O Hazret şöyle buyururdu. Ey insanlar, ben sizlerden biriyim. Benim çıkarım sizin çıkarınız, zararım ise sizin zararınızdır. ben sizi peygamberinizin yoluna ve yöntemine götürüyorum ve aranızda görevli olduğum emri yerine getiriyorum. Bilin, eğer biri bir arsayı başkasına yurtluk verdiyse, Allah malından bağışlanan her mal Beytülmale geri dönecektir. Zira şüphesiz adalette aydınlık vardır.
Düşünürler Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sosyal adaletinin iki açıdan eşsiz olduğunu savunuyorlar. Birincisi, onun açısından sosyal adaletin imanı ile eşit ve örtüşen seviyede olmasıdır. İkincisi ise bu görüşü pratiğe döken ender düşünürlerden biri olması ve bir hükümet ve çok uluslu geniş bir toplumun başkanı olarak sosyal adalet görüşlerini İslam çerçevesinde gerçekleştirmesidir.
Kardeşi Akil, Beytülmal'den kendisine düşenden biraz daha fazla isteyince eline kor bir ateş koyarak Beytülmal'e el uzatmanın sonuçlarını hatırlattı. O hazret, güvendiği yarenlerinden Ebu al-Esvad el-Duali'yi kadı olarak atadı, fakat aynı gün onu bu görevden azletti. Ebu al-Esvad büyük bir üzüntüyle imamın yanına giderek, ''Ya emir-el müminin, neden beni kadılıktan aldın? Ben ne ihanet ettim ne de ihanetle suçlandım.'' deyince imam şöyle buyurdu, ''Haklısın, doğru söylüyorsun ve görevini yerine getirirken emanet şartına uydun. Fakat bana anlatılanlara göre suçlu ve şikayetçi yanına geldiğinde onlarla daha yüksek sesle konuşuyormuşsun. Böylece hak sahipleri rahatlıkla konuşarak kendilerini savunamazlar.'' diye buyurdu.
Günümüzde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Maliki Eşter'e yazdığı mektup, tarih boyunca adalet kaynağı ve adaletin en iyi belgesi olarak birçok şahsiyet ve uluslararası kurum tarafından dikkate alınmıştır. Bu mektup defalarca bilge ve düşünce sahipleri tarafından değerlendirilmiş ve Birleşmiş Milletler'in en seçkin sosyal ve siyasi uzmanlarını hayrete düşürmüştür.
Hal böyleyken Allah velisi bu adalet bilgini ve hak talep insan neden kin kılıcıyla şehit edildi? Gerçi Hazreti Ali Aleyhisselam katili İbn-i Mülcem muradiydi, fakat imamı toplumdan silmenin gerçek sebebi bir yanlış düşünceydi. Bu düşünce üstelik sadece İmam Ali Aleyhisselam'ın dönemine has değildi. Bu sebebin kökleri Resulullah'ın döneminde göze çarparken İmam Ali Aleyhisselam'dan sonra da tarihin çeşitli kesitlerinde maalesef birçok İslami akımın sapmasında inkar edilemez rolü oldu. Nitekim günümüze ve çağımıza kadar da uzanmıştır.
Bu kuru cehalet düşüncesi her zaman yoğun aşırıcılığından dolayı dinden çirkin ve tecrit edilmiş bir tablo çizerek kriz ve kaoslar oluşturmuştur. Bu düşüncede insan dost ve düşmanı birbirinden ayırt edemez. İslami toplumun önceliklerini teşhis edemez ve rahatlıkla başkalarına küfür damgası basarak onları İslam dairesinden çıkararak kendisinden başka herkesi silmeye çalışır. Ve sonuçta da aptallığın doruğunda siyasi dengeleri İslam düşmanının yararına değiştirir.
Bu yüzden Hazreti Ali Aleyhisselam katili bu büyük tehlike ve düşüncenin küçük bir temsilcisi olarak yaratılışın büyük bir faciasına sebep oldu ve İmam Ali Aleyhisselam'a ibadet mihrabında suikast düzenleyerek şehit etti. Bu ise insanlık toplumunu her zaman tehdit eden tehlikedir. Benzer kişiler ve toplumların cehalet tehlikesi akıl ve din arasında mesafe oluşturmalarıdır. Halbuki Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kültüründe ilim ve iman, akıl ve din birbiriyle aynı doğrultuda bulunuyor ve hiçbiri tek başına insanı erdemliğe ve mutluluğa götüremez. Bunların her biri tek başına kurnazların oyuncağı ve mahşası olan bağnaz cahiller tarafından kullanılarak İslam'ın yüce menfaatlerine engel oluşturur.
Ehl-i Sünnet'in alimlerinden İbni Ebi el-Hadid şöyle diyor. Cahiliye düşünce ve fikri durgunluğu tanımak için bir konuya dikkat etmek gerekir. Hazreti Ali aleyhisselamın katilleri bu işi yapmaya karar verirken özellikle Ramazan ayının 19. gününü seçtiler. Onlar Allah'a ibadet etmek istiyoruz ve hayır bir iş yapmak istediğimiz için bu işi aziz gecelerden birinde yapmamız, böylece daha çok ecir almamız daha iyi olur diye düşündüler.
İşte bu asırlar sonra tekfirci ve IŞİD düşüncesi olarak hortlamış ve İslam dünyası da bundan acı çekmekte. Vahabilikte kökleri olduğu söylenebilen tekfirciler İbn-i Mülcem Muradi'nin yeni yüzleridirler. Onlar boş bahanelerle ister Şii ister Ehl-i Sünnet olarak dünyadaki Müslümanların çoğunu kafir biliyor ve İslam ümmetinin kanını pervasızca dökmekten çekinmiyor.
Hazreti Ali aleyhisselamın inkar edilemeyen tüm faziletleriyle insanlığın tarih boyunca nifak ve gericilik akımlarını rezil etmeyi başardı. Öyle ki 14 asır geçmesine rağmen Müslümanlar hak ve batılı ayırt etmek için açık kıstasları vardır. Hazreti Ali aleyhisselam mübarek yaşamının son günlerinde insanlardan dünyanın geçici mahiyetini derinden anlamalarını isterken maddi hayatın çıkmazından kurtulmak için daha iyi ve üstün bir yol seçmelerini istedi.
Hazreti Ali aleyhisselam kısa fakat çok anlamlı olan cümleleriyle kendi yaşamının büyük ve ibret verici bir ders olduğunu belirterek Nehcul Belağa'nın 149. hutbesinde şöyle buyuruyor. Ben dün sizinle eştim, dostum, bugün ibretim size, yarınsa ayrılacağım sizden. Allah beni de yargılasın, sizi de. Ben size komşuydum, bedenim birkaç günceyiz komşuluk etti sizlere. Pek yakında da benden size cansız bir beden kalacak ancak bu hal ibret alanlara en iyi öğüt verendir. Öğüdü sözden daha tesirlidir. Sözü duyulan sözden daha geçkindir. Size dostlarla buluşmaya giden kişi gibi veda etmedeyim. Yarın sizinle geçirdiğim günleri göreceksiniz. Sırlarım açılacak size. Yerim boşaldıktan sonra ve yerime benden başkası geçtikten sonra tanıyacaksınız beni.
Evet ve sonunda Ali, bu ilk Müslüman, Resulullah'ın yaveri ve vasisi, cesaret, sevgi, hak ve adaletin tartışılmaz simgesi şehit edildi. Öyle bir ihtişama sahipti ki, Hazreti Cebrail aleyhisselam yer ve gök arasında şöyle seslendi. Allah'a yemin ederim ki hidayetin erkanı dağıldı, nübüvvet ilminin yıldızları karardı, takva belirtileri yok oldu ve Allah'a varılan ip çözüldü.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyoruz.
Ve o Hazretin yolunun izleyenlerinden olma umuduyla hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم
نور kapısı
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Kadir gecelerinin üçüncüsünü idrak ediyoruz. Mübarek Ramazan ayı ve Kadir geceleri İslam dininin en değerli zamanlarından sayılır. Hidayet ayetlerini içeren ve hakkı batıldan ayırt eden Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde nazil olmuştur. Kadir sözcük itibariyle takdir ve ölçme anlamına gelir. Böylece bir gecede insan ibadetlerinin yanında biraz da düşünmesi ve kendi değerini bulması gerekir.
İmam Ali aleyhisselam insanın değeri ve kıymeti hakkında şöyle buyuruyor. Gerçekten sizin canınıza cennetten azı paha biçilmez. O zaman bunu daha düşük bedele satmamaya özen göstermelisiniz. Dolayısıyla eğer insan kendi kıymetini ve değerini bilirse, kendisini Allah Teala'dan başkasına satmaz. Nitekim Tevbe suresinin 111. ayetinde şöyle buyurmakta, Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Dolayısıyla mümin insan kendini ucuza satmak ve ancak Allah Teala onu en yüksek fiyata satın alacağını bilir. Bu yüzden de Kadir gecesinde düşünmek, aslında bu manayı anlamak ve oluşan fırsattan kendimizi en iyi şekilde yetiştirmek içindir.
Gerçekte insan kendisini tanıyınca Allah-u Teala'yı da tanımış olur ve bunun sonucu da Allah'a ihlasla kulluk etmektir. Yüce Allah bu kulluğun pratik reçetesini Kur'an-ı Kerim adında bir kitapta inayet buyurmuş ve ilimde en üstün olan Allah Resulü ve Ehl-i Beyti de bu kitabı beyan etmek ve tefsir ederek başkalarına anlatmakla görevlendirmiştir. Dolayısıyla Kadir gecesi ancak insan Kur'an-ı Kerim ve ıtreti sollamamakla yükümlü hale geldiği zaman doğru düzgün ihya edilmiş olur. Böylece Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir gecesinde yere inen melekler mümin kullara selam verir ve o sırada bu yükümlülüğü üstlenen kişi de meleklerin selam ve hayır dualarından nasibini alır.
Geçen bölümde kefaret ahkamını bitirdikten sonra şimdi de orucun kaza edilmesiyle ilgili ahkamı ele almak istiyoruz. Bu ahkam İslami fıkıhta önemli yere bulunuyor. Eğer biri bir veya birkaç gün komada veya baygın halde olursa ve vacip orucunu tutamazsa bu oruçları kaza etmesi gerekmez. Eğer biri oruç için niyet eder fakat daha sonra sarhoş olur ve oruç tuttuğu günün bir bölümünü veya tamamını sarhoş vaziyette geçirirse, vacip ihtiyat gereği o günü kaza etmesi gerekir. Bu hüküm özellikle de aklı etkileyen sarhoşluk durumları için geçerlidir. Bu meseleyle önceki mesele arasında içilen içecek haram olması veya hastalık yüzünden veya bilgisizlik yüzünden alınan içeceğin helal olması bakımından bir fark yoktur.
Orucun kaza edilmesinin vacip olduğu durumlardan biri, kadının adet veya doğum yapma yüzünden tutmadığı oruçların Ramazan ayından sonra kaza edilmesidir. Eğer gecikme de söz konusu olursa ve bir sonraki yılın Ramazan ayına kadar yerine getirilmezse, gecikme yüzünden kefaret de ödenmesi gerekir. Eğer biri herhangi bir mazeretle Ramazan ayında birkaç gün oruç tutmamışsa ve o günlerin sayısını bilmiyorsa daha az sayıda günleri kaza yapabilir. Ancak eğer özürlü olduğu ve oruç tutmadığı günlerin ne zaman başladığını biliyorsa ama ne zaman sona erdiğini bilmiyorsa vacip ihtiyat gereği daha fazla günleri kaza etmelidir. Eğer biri Ramazan ayında birkaç gün oruç tutmadıysa ve kaza yapması gerekiyorsa hangi günün kazasını ilk önce yapmasının bir sakıncası yoktur. Ancak eğer zaman darlığı söz konusu ise, örneğin 5 gün kaza etmesi gerekiyorsa ve bir sonraki Ramazan ayına 5 günden daha az zaman kaldıysa vacip ihtiyat gereği son Ramazan'ı kaza etmesi gerekir.
İslam peygamberi mübarek Ramazan ayının 23. gecesi ev halkını uyandırır ve o gece uyuyakalanların yüzüne su serperek Kadir gecesini idrak etme sevabından yararlanmasını isterdi. Allah Resulü şöyle buyururdu: "Kim imanı ve ilahi sevap kazanmak için Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır."
Biz de buna göre bu gece Allah'ın en seçkin kulu Hazreti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme uyarak sabaha kadar dua ve ibadet ediyoruz. Bu gece geçen Kadir gecelerinde yaptığımız gibi boy abdestimizi tazeliyor ve hep birlikte Cevşen-i Kebir ve Ebu Hamza Sumali'nin dualarını fısıldıyor ve Kur'an-ı Kerim'i aracı ederek Yüce Allah'tan Kur'an-ı Kerim'de yad ettiği tüm sevenlerinin hakkına günahlarımızı bağışlamasını ve bundan böyle de dini, bireysel ve sosyal görevlerimizi getirmekte muvaffak etmesini niyaz ediyoruz.
Rivayetlere göre mübarek Ramazan ayının 23. gecesinde ister secde, ister rükû, ister başka vaziyette her anda mümkün mertebe şu duayı okumak ve sürekli tekrarlamak ve ardından Hak Teala'ya hamd etmek ve peygamberine selam ve salavat getirmek tavsiye edilmiştir.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kulli veliyke Hujjat ibn al-Hasan salavatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliya تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا.
Ey yüce Rabbim, selam ve salavatın onun ve atalarının üzerine olan Hüccet bin Hasan'ı koru. Şu anlarda ve tüm anlarda ona yeryüzünü senin sayende huzura kavuşturacağı güne kadar veli ve koruyucu ve yar ve yol gösterici ol ve onu uzun ömür nimetini ver. Mübarek Ramazan ayının 23. gecesinde tavsiye edilen bir başka duayı da hep birlikte okuyoruz.
Ey Kadir gecesinin Rabbi, ey Kadir gecesinin makamını bin aydan üstün kılan, ey gece gündüz, dağ deniz, karanlık nur, yer ve göklerin Rabbi, ey Yaradan, ey suret yapan, ey sevgi ve şefkatli olan, ey nimetleri veren, ey yüce Rabbim, ey şefkatli Rabbim, ey yüce Rabbim, ey senden başka her şey yaradan, ey mahluklarını hiçbir örneğe bakmadan yaratan, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, güzel isimler sana özeldir. Yüce makam ve azamet ve her türlü nimet ve insan sana özeldir. Senden Muhammed'e ve hanedanına selam göndermeni ve benim adımı bu gecede saadet ehli olanların safında kaydetmeni ve ruhumu şehitlerle mahşur etmeni ve taatimi âlâ dereceye ulaştırmanı ve çirkin amellerimi bağışlamanı ve kalbimden asla ayrılmayan yakin makamını ve her türlü kuşkuyu benden uzaklaştıran imanı bana nasip etmeni ve nasip ettiğin her şeyle hoşnut ve razı etmeni ve bize dünyada ve ahirette iyi ne varsa inayet buyurmanı ve cehennem ateşinden korumanı ve bu ayda bana sana şükür ve zikretme ve sana kavuşma şevkini ve katına tevbe etmeyi nasip etmeni ve Muhammed'e ve hanedanına nasip ettiğin her türlü tevfiki nasip etmeyi niyaz ediyorum.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 22. bölümünün de sonuna geldik.
Dua ve ibadetleriniz Hak Teala nezdinde kabul olsun. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, adaletin İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal sisteminin en önemli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Yahudilerin İran Meclisi'ndeki temsilcisi Kudüs'ün dünyanın özgürlük arayanlarının sembolü olduğunu söyledi. General Seyyari, Fars Körfezi'ndeki büyük güçlerin kötüye kullanılmasını önlemeliyiz dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede yeni bir siyasi güvenlik süreci oluşturmadaki başarısına vurgu yapıldı. Joseph Borrell, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme fırsatını yakalama ihtiyacına vurgu yaptı. İran'a iki yeni korona aşı üretim hattı ekipmanı geldi. Çavuşoğlu, Libya'nın bütünlüğünün egemenliğinin ve bağımsızlığının, siyasi birliğinin muhafaza edilmesine önem veriyoruz dedi. Kuzey Irak'ta biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Irak, Türkiye'nin Bağdat Maslahat Güzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Amerika'nın Irak'taki Elbelet üssüne roket saldırısı düzenlendi. Beşar Esad, üretim yapmayan ülke bağımsız değildir dedi. Yemenliler, Siyonist rejim lehine propaganda içerikli dış yardımı kabul etmedi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Thank you.